Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında gözümüzün önündeki bir gerçeği nasıl unuttuğumuzu anlatmaya çalıştım. Yani iktidarın yanlışlarını söylüyoruz da doğrularını söylemek konusunda toplumun tamamı aynı isteği duyuyor mu? Bu tartışılabilecek bir şey. Çünkü gerçek o kadar saptırılmaya başlandı ki bir süre sonra tam da Göbels'in dediği mantıkla böyle kabullenilmeye başlanacak. Bu yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayacak Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi Twitter üzerinden yapacağım. Sosyal medyadan davet edeceğim herkesi. Gelin konuşalım diyeceğim insanlara. Gazetelerde ne var? Gazetelerde bir kere savaş var ağırlıklı olarak. Yani hiçbir şekilde olmasını dilemediğimiz, dünyanın hiçbir yerinde arzulanmayan bir şey. Azerbaycan'la Ermenistan arasında savaş başladı. Resmen savaş başladı. Bu konuya ilişkin olarak birazdan bir gazeteden, köşe yazısından küçük bir parça okuyacağım size. İşi böyle de okumak lazım. Doğru söylüyor çünkü. Abdülkadir Selvi doğru söyleyen. İşi oradan bağımsız görmemekte fayda var çünkü. Ama savaşın kan getireceği, kötülük getireceği, gözyaşı ve ölüm getireceği artık bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Hem dünya savaşlarından hem de daha lokal, yerel savaşlardan bu gerçek bilinirken orada Azerbaycan'ın yaşadığı yıllar süren işgalin ardından böyle bir şey neden tekrar başladı? Biraz bu konu irdelenmiş. İktidar elbette iktidara yakın gazeteler bunu kendi üzerlerinden alıyor gibi. Ama bunun bir vekalet savaşına dönüp dönmeyeceği bence üzerinde sıkça tartışmaların yaşanması gereken, mutlaka konuşulması gereken bir gerçek. Çünkü burada dengeler tıpkı Doğu Akdeniz'de olduğu gibi farklı yerlere kayıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde bunları da görebiliriz. Hiç dilemem ama böyle bir şeyin olma ihtimali de son derece kuvvetli. Bu var. Onun dışında hafta sonu boyunca Gaziantep'teki etkinlik var biliyorsunuz. Teknofest yaşandı, bitti. Arkasından çay dağıtımı da yapıldı. Her şey tamam. 300 yeni şirket açıklandı. 45 bin yeni işçi. Yani bunların çoğu hali hazırda çalışan işçiler. Hatta bazıları işten atılmış, tekrar geri alınmış. İşten atılanlar hala işsiz. Bunlar da olabilir ama 300 yeni fabrika açıldı. Balon bu. Büyük bir balon. Balon olduğunu bizatihi o firma listesinin içinde adları bulunan şirket sahipleri söylüyor zaten. Utanır insan biraz. Ben 45 senedir çalışıyorum diyen de var. Geçen sene bizi Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı açılışımızı yaptı ya. Biraz ayıp olmuyor mu diyen de var. Hepsi bir yandan ama bütün bunlar gazetelerde yer alması gerçeğini değiştirmemiş tabii. Onlar görülüyor, onlar anlaşılıyor. Başlayalım gazetelere, oradan yavaş yavaş gidelim. Her sabah yaptığımız gibi Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Cumhuriyet'in içinde ne var, birinci sayfasına ne yansımış. Bu arada ilk yayında söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum çünkü ilginiz için. Bu teşekkür bir borç benim üzerimde. Sevgili Emrah Kolukısa'yla 15 gün kadar önce, ayın 13'ünde, tam 11'inde özür dilerim. Ankara Film Festivali'nin kapanışı sırasında bir söyleşi yapmıştık. O yayınlandı dün. Hem bu yayını, ne yapmaya çalıştığımızı, benim bakışımı bir parça anlatmaya çalıştım. Sağ olsun çok da etkili, çok da uzun kullanmışlar. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Size de ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum röportaja. İkincisi, ya çok acayip bir ülkede yaşıyoruz biz gerçekten. Herkes kendi gerçeğinin üzerinden gidiyor. Herkesin kendi sorunları var ama temeldeki ülkenin sorunları konusunda ilgi çok tuhaf. Yani herkes aynı şeye bakmıyor. Oysa gerçeğin ne kadar konuşulur olduğu sizin temel gerçeğinizi de etkiliyor. Çünkü sizin için çok önemli olan bir sorunda insanların dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. Gün içinde bana 500 tane mesaj geliyor. İşte şurada şu hastamız var, burada bu ustamız var falan diye. Elimden geldiği kadar bunları yanıtlamaya, anlatmaya çalışıyorum insanlara. Ama bir yandan da şunu unutuyor insanlar. Kendi sorunları kadar o sorunların anlatılabileceği mecraların sayılarının sınırlandırılması da büyük bir sorun. Halk TV kapatıldı. Dün gece saat tam 12'de gece yarısını gösterdiğinde Halk TV ekranı 5 gün süreyle kapatıldı. Bu çok büyük bir haksızlık. Neden? Halk TV'nin kapatma gerekçeleri bir yana. Bakın, hukuk yolları tükenmemişken atıldı bu adım. Bu yarın başka bir televizyonun da başına gelebilir ve gelecek, emin olun yaşanacak bu ya. Demokrasi dediğiniz şey şu kardeşim, iktidarlar gelir, iktidarlar gider. Bu kadar basit bir şeydir bu. İnsanlar bir iktidardan memnun olmayabilir, memnun olmadığını anlatabilir. Ben anlatıyorum. Ben bir gazeteci olarak bu işin dışında durarak bugünün iktidarı değişmeli diyorum. Çünkü Türkiye'de basın haklarında, insan haklarında, kadın haklarında, temel insan haklarında çok ciddi sorunlar var. Adaletsizlik almış başını gidiyor durumda. Daha hafta sonu boyunca manyağın tekinin oturup mesela Antalya plakalı bir arabanın önünde şezlongu kurup sağa sola ateş ettiğini gördük. Gördük değil mi bunu? Bunu gördük, yaşadık. Ne oldu? Ya insanlar sosyal medyadan çırpınıyor artık. Ama şunu unutmayın. Bir grup insan sosyal medyadan haksızlığı göstermeye çalışırken bir grup insan da sosyal medyadan bunları yayıyor. Ben bunu yaparım diyor mesela. Ben bunu yapabilirim kardeşim. Bir kadın intihar ediyor. Kadının intiharı bir televizyon programına konu oluyor. Ve o televizyon programında başka bir genç kızın öldürülmesiyle ilgili gerçek saklanıyor. Bir takım siyasilere ucunun ulaştığı söyleniyor. Ve bir yerde duruyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki mesela orada kadının intihar ettiği silah üzerinde kendi parmak izi çıkmıyor mesela. Bütün bunlara rağmen bunlar konuşulmuyor ama iktidarların gazetelerinde göreceksiniz bugün. Mesela Müge Anlı güzellemeleri tekrar başlamış. Ya bir karar verin kardeşim. Anlaşıyor musunuz, anlaşamıyor musunuz? Yani böyle abuk bir şey. Sayın Hakkı'nın söylediği Haber Global'in Erkan Mumcu'nun ben dün sosyal medya paylaşımından gördüm. Benimle kayıt yaptınız, yayınladınız, sonra her yerden kaldırmışsınız. Niye kaldırıyorsunuz diye Haber Global'e soruyor. Niye? Biz de soralım. Ya kardeşim niye yapıyorsun, niye kaldırıyorsun yayından? Deli misin sen? Neden korktuğunu söyle o zaman. İşte bunlar konuşulduğu zaman biz Halk TV ekranının, Tele 1 ekranının karartılmasının neden kötü olduğunu da konuşmak zorunda kalacağız. Bugün işine gelenler bunu konuşmuyor. Oysa temelde bir toplu olarak basın özgürlüğünden söz etmemiz lazım. İşte tam da bu yüzden ben bugünün iktidarının değişmesini istiyorum. Bu benim doğal hakkım, demokratik hakkım kardeşim. Bunun için ben gidip oy vereceğim. Bir tane oyum var. Evet, ama onun dışında demokrasi zaten bunu istemek değil mi? İktidarlar gelir ve gider. Bu kadar basit. Göreceksiniz şimdi bugün göstereceğim size ama yarın için şimdiden rezervasyon yaptıralım. Şimdiden yarın göreceğiz. Mesela iktidar gazetelerinde savaş tamtamları çok daha ağır çalacak. Çok daha ağır savaş kışkırtıcılığı olacak. Oysa gazeteci her zaman barıştan yana olmak zorunda. Her zaman. Bu gazetecilik için temel değişmez ilke. Dışından bakıp anlatabilmek gerekiyor çünkü bunları. Hasan Ali Atasoy Haber Global Bayan Aliyeva'nın demiş. Ben öyle bilmiyorum ama bir Azeri iş adamına ait olduğunu biliyorum. E ya kardeşim böyle yapamazsın ki bunu. Sen kafana göre at oynat o zaman. İşte bakın tam dediğimiz yere ilk yayında konuştuğumuz Özdemir Hoca'nın, Özdemir İnce'nin pazar günü yazdığı yazıya geliyoruz. Biz bütün bunların temellerini, nedenlerini biliyoruz ama konuşmuyoruz. Burada sadece birileri sosyal medya üzerinden bir şey yazıyor iki satır, gülünüyor, geçiliyor. O kadar. E ama öyle bitmiyor ki bu iş. Bu temel bir basın özgürlüğü sorunu. Kafasına göre insanlar yapılmış bir yayını kaldıracaklarsa, yayın yapılırken artık çok uzun süredir uygulanan bir şey ama Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Mesela sizinle bir yerde sokak röportajı yapıldığında, size mikrofon uzatıldığında lütfen dikkat edin buna. Sizden izin almak zorundalar. Sizin muvafakatnamenizi almak zorundalar sesli olarak. Bunu yayınlayabilir miyiz diye. Aksi takdirde sizin dava hakkınız saklıdır. Çok rahat hem de. E siz bunu yapıyorsunuz, yayınlarken yapıyorsun, kaldırırken niye sormuyorsun? Niye kaldırdın kardeşim? Nesi rahatsız etti seni? Bakın bunu Erkan Mumcu soruyor. Erkan Mumcu sormaya soruyor da sadece o değil ki. Bunun bin tane örneği var. Haberlerin tamamının konuşulabilmesi mümkün değil artık Türkiye'de. Oysa haber, haber değeri taşıyorsa hepsi konuşulabilmeli. Doğru mu? İşte nereden geldiğine bakmayacağız. Dedim ya size bugün mesela Abdülkadir Selvi uzun uzun yazmış. Analizinin bir bölümü gerçekten ağır saçma. Ama bir yer var ki doğru. Mesela Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını Amerikan seçimlerinden bağımsız düşünme şansımız yok. Hiçbirimizin yok. Neden? Çünkü Amerika'daki Ermeni diasporası zaman zaman gücünü ölçmek ister, göstermek ister. Bütün seçilecek Amerikan başkanları için geçerlidir. Bütün lobiler yapar bunu. Yahudi lobisi de yapar. Hatta bizim Türkiye lobisi de yapar bunu. Zaman zaman yapar ama Ermeniler bunu onun dışında görmüyorlar. İşin ikinci bir boyutu. Mesela bütün Türkiye'de hepimiz aynı şeyi şu anda düşünmüyor muyuz? Ya Ermenistan yönetiminin, Ermenistan devletinin Azerilere yönelik saldırısı başka bir şey. Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların durumu başka bir şey. E bugün o bakış değişecek o insanlara. Bunun hakla, adaletle bir alakası var mı? İşine geldiği zaman Çanakkale'de şehitliği gösterip bak bu Ermeni, bu Yahudi, bu Kürt, bu Laz, bu Çerkez demeyi biliyorsun. E niye o insanlara nefretin yönelmesine sessiz kalıyorsun? İnsan hakları bunun neresinde? Bakın işte tam da bunun için ben bugünün iktidarına karşıyım kardeşim. Karşıyım, bu kadar basit. Gerekçem bu. Benim siyasi görüşüm değil, benim bir siyasi görüşüm var. Ama o oy sandığına gittiğimde kullanacağım bir görüş. Onun dışında benim gerekçelerim var. Gerekçelerim var kardeşim benim. Bugünün iktidarı Türkiye'yi çok kötü yönetiyor, rezalet yönetiyor. Her şey bu kasarmış durumda. Ben de bunu isteyebilirim. Benim hakkım bu. Gazetelere geçelim hadi. Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız demiştik. Cumhuriyet'in manşeti sınırda savaş. Azerbaycan Karabağ'ın güneyinde 7 köyü geri aldı. Ermenistan'ın sivil yerleşimleri hedef almasının ardından Azerbaycan 1992'de işgal edilen Karabağ'a yönelik harekat başlattı. Kayıplar veren iki ülke ilk saldırıyı karşı tarafın yaptığını ileri sürerken savaş hali ilan etti. Azerbaycan Fuzuli ve Cebrail'deki 7 köyü kurtardı. Cumhuriyet'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürü Veliyev, savaşın sorumlusu demografiyi değiştiren Ermenistan'dır. Kelbecer'deki tepeleri aldık dedi. Ankara Bakü'ye tam destek veriyor. Ermenistan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede olduğunu iddia etti. Şimdi bu iddianın ötesinde böyle bir gerçeği bütün dünyaya gösterebilecek durumda mı Ermenistan? Yoksa sadece bir algı mı kullanılıyor? Bakın göreceğiz. Göreceğiz ama bütün bunların dışında konuşacağız. Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşları bütün bunların dışında göreceğiz. İşte bu ırkçılığın temeli olur o zaman. Faşizmin temeli bu olur. Burada yaşananın içinde medyanın durduğu yer son derece önemli. Son derece önemli. Medya savaş kışkırtıcılığı yaparsa bunun sıçrayacağı yer çok tehlikeli. Geçmişte bunun örneklerini defalarca yaşadık biz. Devam edelim. Bugün herkesin okuması gereken çok önemli bir röportaj var. Şimdi röportajın temeli aslında kamuoyu araştırma şirketi olarak Türkiye'nin nasıl anlatayım? Temel eğilimlerini çok iyi anlatmanın ötesinde bunun içinden sağlam analizler çıkartan bir firmanın Konda'nın genel müdürünün Bekir Ağırdır'ın tahlili. Çünkü yapılan son bir araştırmaya göre Bekir Ağırdır diyor ki iktidar oy kaybediyor Türkiye'de ama muhalefet de oy kaybediyor. Bakın bu burada konuştuğumuza ne kadar yakın görüyor musunuz? Benim bunu ölçme yolum bu yayına katılan insanlar. Ben bunu görebiliyorum. Hem de çok rahat görebiliyorum. Çünkü diyorum ya bu yayının izleyicileri arasında AKP'li çok var, MHP'li çok var, HDP'lisi, CHP'lisi, siyasetle alakasızı. Bütün bunları ben görebiliyorum. Yayınlar sonrasında ya da yayın sırasında gelen mailler bana bunu anlatıyor zaten. Çok net görüyorum hem de. Ama Bekir Ağırdır sahadan bunun desteğini alarak yaptığı araştırmanın sonucunu açıklıyor. Bence herkes okumalı bugün İpek Özbey'in bu röportajını. Diyor ki AKP'nin oyu eksiliyor, muhalefetin de eksiliyor. Bu şu demek, insanlar yeni bir sese, yeni bir yüze gözünü ve kulağını açıyor. Tam da konuştuğumuz bu hikaye işte. Ama bakın burada sadece ölçü yenilik olamaz. Yeni olmak sadece ben daha önce siyaset sahnesinde yoktum demek olamaz. Anlatacağınız şeyin yeni olması lazım. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş gerekçesi bu işte. Öyle bir iddiayla geldi ki AKP 2001 Ağustos'unda kurulduğunda Türkiye'deki bütün vesayetleri sona erdireceğim diyerek bir de tuz gördüğümü dayanamayan bir grup var Türkiye'de biliyorsunuz yetmez ama evet grubu. Onlar hep varlıklarını sürdürüyorlar. Onlar tuzluğu görünce koşmaya başladı zaten. Ama diğerleri için de mesela Avrupa Birliği hedefi, ekonomide artık görev zararı yazılmayacağı sözleri bütün bunlar insanlara cazip geldi. İş dünyası önünüzü açacağım sesinden etkilendi. Bugün yeni bir şey söyleyecek insana ihtiyacımız var. Ama mesela yeni bir şey söyleyecek insanın eskiden ne devşirdiğine de çok ihtiyacımız var. Mesela burada yeni bir ses deyince herkesin kafasına aynı şey geliyor değil mi aklınız? Evet ya işte Muharrem İnce de başladı. Ayasofya'ya gidip Ayasofya'ya kısmet olmadı ama hemen yanında cuma namazı kılıyorum demek yenilik falan değil. Bakın yenilik ne olacağını ben size söyleyeyim. Türkiye'de yenilik tam da şimdi konjonktürel olarak, durumsal, dönemsel olarak tam zamanı. Mesela şunu söyleyebilmek yenilik. Bak güzel kardeşim, ben kurulduğum zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım. Al sana yenilik. Kapatacağım. Bu insanlara harcanan 13,5 katrilyon var ya yıllık. Ben onu halkın giderleri için harcayacağım. 13,5 milyar lira. 13,5 katrilyon. Artmış haliyle 1,7 milyar Amerikan doları. Nasıl para? Çok sağlam değil mi? Yenilik bu. Yenilik istiyorsun. Mesela bak şu. Kamuda, atamalarda, bütün sınavlardan sonra yapılan mülakat sistemini tamamen kaldıracaksın. Bak sana yenilik. Ama bütün bunları yaparken toplumsal hassasiyeti kaşımayacaksın. Çünkü altlarını biraz kazıyorsun. Herkes evinde biriktirdiği faşizmle beraber geliyor. Son derece net. Konuşmalara bakıyorsun insanların. Oho, Ermenistan'la Azerbaycan savaş halindeler. Burada arkadaş palayı falan almış zaten. Kafaya annesinin tel süzgecini de takmış. Hazır. Diriliş Ertuğrul, yürüyecek o bıraksan. Böyle yenilik olmaz. Toplumun sorunlarına temel anlamda çok net çözümler söyleyeceksin. Çok net. Doğru. Ferhat Köcebek. Yökü kapatacağım kardeşim. Hiç lamıcım yok. Kapatmazsan ne oluyor biliyor musun? Bak ben 1986 yılında üniversiteye girdim ve o yıldan itibaren, hani o zamanlar çok yeniydi de, Yükseköğretim Kurulu'nun kapatılması için yürüyüşe katıldım, imza verdim, her türlü etkinliğin içinde oldum. Ve hesapça benim düşünceme yakın olanlar bugün Türkiye'de YÖK'ü savunan tek kurum. Böyle saçmalık olur mu? Böyle bir kurum yok artık. Yok, onu kapatacağım. Bitti. Milli eğitimde tevhid-i tedrisat, yani eğitimde birlik kanununu koşulsuz uygulayacağım. Koşulsuz. İlk haliyle. Eğitim herkes için hak, adil, ulaşılabilir hale gelecek. Bu şart. Parlamenter demokrasiye kesin dönüş. %100. %100. Hiç tartışılmayacak. Hiç. Parlamenter demokrasiye dönüş. Sen yenilik olarak bunları söyleyebiliyor musun? Hala bir yerden ona göz kırpıyorsun, öbür taraftan bunun elini sıkıyorsun, öbür taraftan ayağınla geçerken inceden dokunuyorsun ki sen de benden uzak değilsin diyebilirsin. Böyle siyasi yenilik olmaz. Siyaset iddia işi, ama bugün öyle bir durumda yaşıyoruz ki biz, artık bu kurumlardan yılmış insanların sayısı azımsanamayacak kadar inanılmaz büyük hale geldi. Ve insanlar hala, siyasetçiler kendi korkularını sırtlarında taşıyorlar. Hala bu insanları görmezden geliyorlar. Bizleri ya, bizi görmezden geliyorlar. Türkiye'de pek çok kurul, üst kurul, şu anda öyle hale geldiler ki kafalarına göre at oynatıyorlar. Milyarlarca lira parayla oynuyorlar. Milyarlarca lira. Yenilik siyasette. Bu bütün kamu yararına görülen dernekler, vakıflar falan filan var ya, onlar çok ciddi bir süzgeçten geçecek kardeşim. Otçular Vakfı, Bokçular Vakfı olmayacak artık. Onların belediye ile ilişkilerini kapatacağım. Açık olacak bunlar. Herkes görecek. Bakın yayından önce gördüm. Sevgili Çiğdem Toker, TRT'nin 3 yıldır faaliyet raporunu açıklamadığını söyleyerek diyor ki, ya benim şu anda sosyal medya hesabıma TRT'nin yeni dizisinin tanıtımı düştü. Kardeşim sen bana önce şu faaliyet raporunu bir yollasana. Ne aldın, ne sattın, kime ne kadar para verdin, ne kadar borcun var, ne kadar alacağın var, bu arada ne ürettin, personel sayın kaç, bunlardan kaçı vazgeçilebilir durumda? Bakın yeni siyaset bu işte. Şimdi insanlar uzaktan bakıyorlar, siyasetçiler tırsıyor, hem de acayip tırsıyor. Şöyle hassasiyetleri var çünkü. Herkesin kafasının dibinde şöyle bir şey var. Ya Türkiye'de seçmeni de çok küstürmemek lazım. Sadece Türkiye'de değil ki. Bütün dünyada seçmeni küstürmemek isteyen siyasiler var. Doğrusu bu. Ama halk dal kavukluğu yapmanın gerekçesi yok bunun için. Sizin yaptığınız doğrudan bu. Tırsıyorsunuz çünkü. Siyaset böyle korkuyla yapılmaz ki. Bak korkuyla yaptığın zaman aman aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın dersin. Mesela mecliste dokunulmazlıkların kalkmasına izin verirsin. Küt senin milletvekillerin de gider. Siyaset korkarak yapılmaz kardeşim. Bugün bizim çok cesur siyasilere ihtiyacımız var. Çok cesur, söylediğini anlatan, anlattığının arkasında duran insanlara. Oysa bugün bakıyorsun tamam durumsal olarak çok sağlam, sonra yani değişebilir ya. Öyle olmuyor işte. Az ufacık hani şuradan başlayalım ondan sonra devam ederiz tarzı bir siyasi anlayış yok. Olursa bu oluyor. Devam edelim Bekir Ağırdır'da. AKP hala korku ve kimliklere oynuyor. Kitlesini ortak umutla bir arada tutamıyor. Bu bir yerden sonra çalışmayacak. Bakın burada 2 yıldır anlattığım hikaye. Korkuyla yaratmaya çalıştığınız saygı var ya, hikaye o. O temelden sadece korku hiçbir boka yaramıyor. Artık insanlar sizden korkmuyor. Korku limitini kaybettikten sonra neyle ikna edeceksin? Yalan atacaksın işte. 300 yeni firma kurduk. Hadi lan oradan. Geçen sene senin bakanın açtı. Küt çöktü. 2001 krizinin etkilerini hala yaşıyoruz. Geç bunları geç. Defalarca sen çıktın. Senin liderin çıktı. Dedi ki biz Türkiye'yi başka bir yere getirdik. Artık geçmişteki halimiz yok bizim. Bir karar verin ya. Bir karar verin. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu CHP vekillerine sorsak %10'u bile 10 maddesini sayamayacaktır. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Geleceği belirleyecek hikaye iktidar ittifakındaki çatlağın ne zaman çıkacağı. Burada ayrışıyoruz Bekir Ardır'da. Çünkü ben röportajdaki o bölümü de okudum. Diyor ki 2021'in önümüzdeki yılın Mart ayında, yani kabaca 6 ay sonra MHP'de kurultay var. Ve orada çıkacak ortaya. Bakın bence orada çıkmayacak ortaya. Ne zaman çıkacak biliyor musunuz ortaya? MHP içinde hala bu yayını izleyen çok fazla MHP'li var. Onlardan da destek istiyorum. Yani siz de görüşlerinizi yazın lütfen. MHP'nin kurultay bekleyecek hali falan yok. MHP'nin çok açıktan konuşulan sorunları var. Bunları konuşacak kadar insanların seslerinin yüksek çıkması kurultayı beklemez. Orada eğer kurultayı bekleyecek olsaydı, mesela Cemal Enginyurt gibi açık konuşan insanlardan biri tasfiye edildiğinde ne anlatılacaktı insanlara? Ne yapacağız şimdi? 6 ay bekledikten sonra bütün MHP'liler dolacak, kurultay salonuna girecek, orada bas bas bağıracaklar mı? Ya kurultayda zaten tartışması olacaktır bu işin. Ama asıl olan hikaye şu, MHP'nin kendi yöneticileri kaybettikleri seçmenleri görecek. Görecek ya. Bunun gittiği yer yok. Siz sanıyor musunuz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları eriyor, CHP'nin oyları eriyor ama MHP'nin erimiyor? Bakın ben iddiayla söylüyorum, şu anda MHP barajın altında. Barajın altına düşmüş durumda. Neden biliyor musunuz? Bugün uyguladığı yanlış politika yüzünden. Ya siz şunu düşünebiliyor musunuz gerçekten? Bakın burada hatırlıyor musunuz? 2 hafta önce yayına, keşke saklasaydım, bazı mailleri ayırıyorum ama onu unuttum. Hatırlıyor musunuz? Hani yayında konuşurken, Atatürkçülük kavramı üzerinden konuşulurken MHP'li bir izleyicinin bana yazdığını söyledim. Bir dakika, burada yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü MHP'lilerde başbuğ statüsü öncelikle Atatürk'e verilir diye. Bizim için değişmez başbuğdur dediğini. Hatırlıyor musunuz? E şimdi o MHP'liler, yani eski MHP'liler, yani eski tüfek MHP'li, adına ne derseniz deyin ya. Onlar bu yaşananı görmüyor mu? Görmüyor mu? %7.3 diyor Bekir Ardır. Bakın ben daha ısrarla, iddiayla söylüyorum. 6.5'tan fazla oyu yok ve bunu Tayyip Erdoğan da biliyor. Önüne getirildi bu anket. Önüne getirildi, gördü. HDP'ye çekilen operasyonun gerekçesi bu. Orada onu sıklaştırmaya çalışıyorsun sen. Safları, milliyetçilik kaşıyarak. Şimdi Azerbaycan üzerinde insanların bu konuda bir duyduğu farklı bir görüşü yok ki. Nahçıvan, 7 rayon, onlar rayon diyorlar işte. Azerilerin söylediği 7 rayon. İşgal altında olduğunu bilmiyor mu dünya? Biz bilmiyor muyuz? Burada tartışılacak bir şey yok ki. Buradan milliyetçilik çıkmaz size. Buradan insan hakları çıkartır. Eyvallah. Kalanı? Kalanından oy çıkmıyor kardeşim. İstediğini söyle, istediğini yap. Bak sen tutup Kars'ın belediye başkanını Ayhan Bilgen'i gözaltına alıyorsun. Tamam mı? Ama şunu unutmamızı bekliyorsun bizim. Kars'ın belediye başkanı olan Ayhan Bilgen HDP'li, geçmişten bugüne kadar bu yayını izleyen MHP'lilerden özellikle rica ediyorum. Mesela Kars'ın Milliyetçi Hareket Partisi için kurulduğu günden bu yana, 69'dan bu yana, Kars'ın MHP'liler için önemli bir yer olduğu gerçeğini değiştiriyor mu bu? Ama aynı Kars Ayhan Bilgen'i seçti belediye başkanı olarak. Bunu görmüyor mu insanlar? Böyle mi zannediyorsunuz gerçekten? Şu anda bunların görülmemesinin tek gerekçesi ortada sandık olmaması. Ve ısrarla söylüyorum, iddiayla anlatıyorum. Bakın bu yıl pandemi nedeniyle evet yırttı Erdoğan. Ama önümüzdeki sene için böyle bir şey yok. Ya şansın yok. Türkiye yönetilemez bir ülke. Ve artık medyanın gücünü istediğiniz kadar kısıtlayın. Halk TV'yi kapatın. Oradaki arkadaşları ekrandan uzak bırakın. Tele1'i kapatın. YouTube'dan videoları kaldırın. Nasıl saklayacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, bu kadar güçlü haliyle. Orada medya güçlü falan. Hayır canım, aynı satın alınmışlık orada da var. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilgili New York Times haber yapıyor ve diyor ki bu herif vergi ödemiyor. $750 vergi ödemiş. Şimdi bunu göstermeme şansın var mı senin? Mümkün değil. O yüzden korkunun ecele faydası yok. Ya kardeşim, bugün iktidarı gidiyor. Bu kadar basit. Zaten demokrasi de budur. Biri gider, biri gelir. Yerine gelen insanlar tarafından beğenilmeyebilir. Belki tekrar bu iktidara dönülebilir. Ya seçimli oluyor kardeşim bu. Buna karşı çıkma şansın yok ki. Demokrasiye inanıyorum diyorsan. Bekir Ardır diyor ki kurultaydan sonra Türkçü kanadın MHP ve İYİ Parti'de nasıl pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum. Bence oraya kadar kalmayacak. Çünkü bu çekilen operasyonun içinde, HDP'ye yapılan operasyonun içinde asıl yapılmaya çalışılanın İYİ Parti'ye gözdağı vermek olduğunu insanlar anlamıyor mu? Eşek mi insanlar? Ve herkes bunun farkında kardeşim. İyi Parti'yi o bloktan koparmaya çalışıyorlar. Niye? Ve çok net bir şekilde ortada. Şu görülüyor çünkü. Deniyor ki insanlara, ya kardeşim bak 31 Mart'ta geçen sene sen İstanbul dahil olmak üzere bütün büyük şehirleri AKP'nin elinden aldın seçmen. Aldın mı? Aldın. Demek ki olabiliyormuş. Evet. Orada onun elinden alırken herkes aynı ideolojik birlikle mi verdi oyunu? Hayır, dünya alemi biliyor bunu. Yani İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP kendi oluşturdukları ittifakın altında, yani Millet İttifakı'nın içinde dışarıdan HDP'nin desteğini aldı. Ya bunu anlamamak için gerizekalı olmak lazım. E şimdi bunun içindeki büyük bileşen İyi Parti'yi koparmaya çalışıyorlar. Bunun içinde aynı şeyi söylüyorum Hasan Ali Bey. HDP'yi turnusol kağıdı olarak ortaya koyuyorsun ve diyorsun ki insanlara tavrını göster. Ulan orada gösterilecek bir tavır yok ki. Ya demokrasiden yanasın ya değilsin. Oradaki gözaltılar haksız, hukuksuz. 6 sene sonra bu soruşturmanın tekrar başlaması saçmalık. Bu kadar basit. Sana buradan ekmek çıkmaz. Mümkün değil. Çıkmıyor işte. Herkes görüyor. Bakın o da söylüyor zaten Bekir Ağırdır'da. HDP'ye yapılan operasyonla Kürt siyasetine diz çöktürüp seçimi boykot etmeye zorlamaya çalışıyorlar. HDP buna düşer mi bu tuzağa? Ya saçmalamayın. Yani içeriden gelen bütün bunları mesela Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı çağrısından, daha önce yaptığı çağrıdan, HDP'nin kendi bileşenleri aracılığıyla Türkiye'ye ilişkin siyaset üretmeye başlamasından bağımsız düşünebilir misiniz? Korkuyor ya, iktidar çok korkuyor. Kendisi için çok önemli payanda olan MHP'yi kaybetmek üzere. Çünkü MHP'nin oyu yok. Gerçekten bir şeye yaramıyor artık. Ama bir yandan iktidarın içindeki bileşenler, iktidarın kendi bileşenleri, yani milli görüşçüler, muhafazakarlar, dindarlar, radikal dindarlar, bütün bunlar şunu görmüyor mu? MHP bu iktidarın payandası ama güç kullanmaya geldiği zaman MHP'lilerin talepleri Erdoğan'ın talimatıyla reddedilmiyor. Yani AKP'nin tırnak içinde kendi evlatlarının sözü geçmiyor. Bu rahatsızlık yok mu ortada? Gözünü seveyim. Herkes aptal zannediyor birileri. Ya bunları okumak için siyaseti çok bilmeye falan gerek yok. Kusura bakmayın. Gün gibi aşikar. Hepimizin gözünün önünde yaşanıyor. Ama en büyük gerekçe bütün bunların ötesinde ekonomi kardeşim. Ekonomi, ekonomik başarısızlık. Artık yutturulabilecek bir şey yok ortada. İnsanlar cebine dokunduğunda yalan söylediğini anlıyor. Bu kadar basit. Sen atıyorsun mesela 300 tane şirket açtım, 45 bin yeni istihdam sağladım. E o mitingi izleyen insanların arasında işsiz yok mu? Şunu düşünmüyor mu ama? Ya kim ulan bu 45 bin kişi? Yani Antep'teyiz, 45 bin insan işe alınmış. Ya beni niye almadınız o zaman? Demiyor mu bunu insanlar? Yaşanan sağlık sorunu, pandemi, bu büyük salgın. Bakın öyle bir mail aldım ki hafta sonu. Ya rezalet ya. Gerçekten rezalet yani. İnsanlar şunu düşünüyorlar. Diyor ki benim annem bir hemşire. Abi ben hem insanlara, sağlıkçılara saldırı yapılmasından son derece korkuyorum. Lütfen bunu anlat. E ben anlatıyorum. Ben anlatıyorum kardeşim. Bakın şuradan söyleyeyim. Arkadaşın adıyla söylemek istiyorum da onun için. Neyse bulup size tam olarak söyleyeyim. Çünkü maillerin bir kısmını bir yerden sonra birleştiriyor insanlar. Sistem. Devlet memuru mesela bana sürekli olarak şunları yazıyor insanlar. Yani ben devlet memuruyum, artık dayanacak takatim kalmadı. Aslında baktığınız zaman bu insanların tırnak içinde altlarının kuru, rahatlarının yerinde olması gerekmiyor mu? Maaşını alıyor. Uzaktan çalışsa da maaşını alıyor. Gitmese de alıyor. Ama değil, bununla alakalı değil artık. Ya Türk İş aylık anketini yayınlıyor. Artık var ya açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark, makas inanılmaz açılmış durumda ya. Aç bile kalamıyorsun kardeşim. Aç bile kalamıyorsun kazandığın parayla. Halbuki sen bir ay boyunca çalışıyorsun. İt gibi çalışıyorsun hem de. Ama aç bile kalamıyorsun. İnsanlar bunu anlamıyor mu? Ya yaşıyor. Anlamalarına gerek yok. Yaşıyor zaten bu insanlar. Onun için Bekir Ağırdır'ın bu söyledikleri son derece doğru, son derece yerinde. Üstelik sadece bu değil ki bizim sıkıntılarımız, bizim sorunlarımız. Biz sadece bunu yaşamıyoruz. Gerçekten bunu yaşamıyoruz. Bizim unutulan sıkıntılarımız var. Yani bakın size buradan bir şey göstereceğim. Bireysel silahsızlanma konusunda çok ciddi sıkıntı yaşayan, kendisi de evladını böyle yitirmiş Nazire Dedeman'ın kurduğu bir vakıf var. Ve bu vakıf üzerinden, Umut Vakfı üzerinden her yıl 28 Eylül'de insanlar bireysel silahsızlanma konusunda uyarılıyor. Çünkü Türkiye öyle ucu açılmış bir süreç yaşıyor ki işte biz görüyoruz. Sığırın teki arabasının, bir sığır araba kullanıyor düşünün. Arabanın arkasında şezlongu açıyor, oturuyor, sağa sola ateş ediyor. Niye? Herkeste silah var. Hayır, şunu söylemiyorum. 15 Temmuz gecesi dağıtılan, kaybolan silahlar falan, bu işin daha büyük tartışması. Ama benim söylediğim herkesin ulaşabileceği silah. Oysa bu acının en büyüğünü yaşamış bir insan Nazire Dedeman, evladını kaybetmiş bir insan. Ve o bireysel silahlanmanın sona ermesi için uğraşıyor. Biz hala bunun üzerinde konuşamıyoruz Türkiye'de. Bu gerektiği kadar yer bulamıyor televizyon ekranlarında, haber bültenlerinde. Bunlar konuşulmuyor. Oysa bizim temel sorunumuz, adam ya kafasını esen herhangi birini tak diye vurup indirebiliyor. Her akşam haber bültenlerinde şöyle şeyler duyuyorsunuz siz. Cübbeli'ye geleceğiz geleceğiz. Haber bültenlerinde şöyle haber. Hayır ya, ben bunu hiç izlemedim diyen var mı aranızda? Bilmem nerede, bir de kötü haberci dilli, dandik, böyle son derece dandik. Bilmem nerede taksici esnafı arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, silahlar konuştu. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Kameralar kayıttaydı da ne boka yaradı ya? Herkesin cebinde silah var kardeşim. Herkeste silah var. Ekranlara çıkıp kendisi de bir cemaatin lideri olduğunu söyleyen bir din bezirganı diyor ki Selefiler silahlanıyor Türkiye'de, 150 tanesinin adını biliyorum ben. Lütfedip kamuoyu baskısı oluşunca savcılar ifadeye çağırıyor. Anlattım ben diyor. Anlattım ben. Anlattın da ne değişti? Bireysel silahlanma Türkiye için çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı. Ve yeri gelmişken hiç eğip bükmeye gerek yok. Turgut Özal'dır bu işin önünü açan Türkiye'de. Turgut Özal'dır. Bireysel silahlanma konusunda küçük Amerika olacaktık ya. Amerika gitti, küçüğü bizde kaldı. Hala gezdiriyoruz elimizde cebimizde neyse. Bireysel silahlanma buraya geldi işte şimdi. Ya adamlar şöyle haberler yapıyorlar. Ya Düzce bu konuda çok iyidir ya. Geçmişten bu yana el yapımı silahlarıyla ünlüdür. Kardeşim bu övünülecek bir şey değil. Kafa mı yapıyorsun sen? İnsan ölüyor insan. Onun içinden çıkan mermiyle insan ölüyor. Bak, evladını kaybetmiş bir kadın söylüyor bunu. Sırf bu amaçla kuruyor Umut Vakfı'nı. Sırf bu amaçla. İnsanlar başkalarının çocukları ölmesin diye. Ama her gün ölüyor. Ve Türkiye bunları konuşacağına saçma sapan şeyler. Gaziantep'te miting yapılıyor. Aman sosyal mesafeye dikkat edelim. Şimdi çayı atacağım. Şey yapmayın, birbirinizi çiğnemeyin. 200 gram çay ya. İnsanlar bu hale gelmiş durumda. Keyif çayı için diye Giresun'da halkın üstüne çay atılıyor. Keyif çayı mı? Sel basmış, insanlar ölmüş. Hala çamurun altında kaldığı bilinen insanlar var. Keyif çayı. Bizim o yüzden işte gerçekliğe dönmemiz bu nedenle son derece önemli. Gerçeği ısrarla vurgulamamız bu nedenle önemli. Türkiye için gerçek bir sorun. Bireysel silahlanma. Al. Üzerinde konuşmak bunun için önemli. Umut Vakfı'nın çabası bu yüzden önemli. Ama bunu konuşacağımızda abuk sabuk şeyler konuşuyorsak geçmiş olsun. Bekir Ağardın'ın bugün İpek Özbey'e verdiği röportajı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çünkü siyasetin bundan sonrasına yönelik olarak bence epeyce önemli öngörüler taşıyor. Bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum ama mutlaka okunması gereken şeyler. Dediğim gibi benim de test şansım var. Ben burada yayında yapabiliyorum bunu. Çünkü bu yayının izleyiciler arasında her görüşten insan var. Her görüşten insan var. Herkes biliyor, herkes tanıyor. Herkes görüyor. Sadece yüksek sesle konuşmamız gerekiyor. Demin söylemiştim. Şu Abdülkadir Selvi'nin yazısındaki Hürriyet'in manşeti de bugün çünkü Azerbaycan-Ermenistan savaşı. Ama onun içinde bir yer var. Doğru. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. O bölümü size okuyayım. Eleştirmeye geldiğimi eleştiriyor. Doğru yazdığında okumuyor falan demesin kimse. Ermenistan saldırısının zamanlama olarak da değerlendirilmesinde yarar var. Neden şimdi? Ya böyle yazılmaz abicim. Böyle Türkçe mi olur? Neden şimdi? Soru işareti sorusunun yanıtına baktığımızda. O birleşik yazılır onlar. O soruyu al başka bir yerden, tırnak için öyle devam et, tamam. Sorunun yanıtına baktığımızda Amerikan seçimleri göz ardı edilmemesi gereken bir faktör. Ermeni diasporası Amerikan seçimlerinin meydana getirdiği konjonktürü değerlendirmek istiyor. Seçim sürecinde Yahudi cemaatine büyük tavizler veren Trump'ın Ermeni oyları nedeniyle kendilerine taviz vermesini bekliyorlar. Yalnız şimdiden söyleyeyim ben size, önümüzdeki yıl 24 Nisan, Allah ömür sağlık verirse, burada hala yayına devam ediyor olursak, o gün konuşuruz. Ben size anlatırım. İlk kez soykırım olarak adlandırılacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya bu artık bunu görmemek için eşek olmak lazım. Niye? Türkiye o dengeyi kaybetti. Amerika üzerinde o cümlenin kurulmaması için ağırlığı vardı. Şu anda kurulacak. Yok. Yani isterseniz Trump devam etsin, ki olmayacak bir şey o. Ama isterseniz Joe Biden üzerinden Kamala Harris. Fark etmez ki. Artık gelinen yer bu konjonktürün konuşulacağı yer çünkü. Abdülkadir Selvi doğru söylüyor. Ya sonuna yazmış. Ama bu adımlar gelir, söz konusu vatansa gerisi teferruattır gerçeğinin duvarlarına çarpıp geri döner. O sözün sahibine ne kadar bağlı olduğunla alakalıdır Abdülkadir. O sözün sahibinden iki ay yaş diye bahsetmeyeceksin o zaman. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar bunu da görüyor. AKP'nin kaybettiği oyda Atatürk'le bu kadar uğraşmasının sonucu olmadığını düşünüyor musunuz gerçekten siz? Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya'da minbere elinde kılıçla çıkmasının o oy kaybında etkisi olmadığını düşünüyor musunuz gerçekten? Bakın, bu ülkenin sıradan mütedeyyin insanları bunu görüyorlar ya. Bunları görüyorlar. İnsanlar zannediyor ki yok ya, bu ülkede birkaç kanat var ve o kanatların içinde de bazı insanlar böyle yaşıyorlar. Alakası yok. Sadece o insanlar değil ki. İlgisi bile yok. Yani sadece o insanlar eğer böyle olsaydı, burada en azından oy oranı olarak görünenin daha küçük olması lazımdı, değil mi? Değil ki. Hepiniz bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Paşa, Gazi Mustafa Kemal, bu tartışmaların ne kadar dandik olduğunu sahada göreceksiniz seçim sandığında. Göreceksiniz. Ve iddiayla söylüyorum bakın size, seçim yaklaşsın, Erdoğan bu kez dindarları değil Atatürkçüleri toplamaya çalışacak. Göreceksiniz ne kadar Atatürkçü olduğunu. Yazın bunu. Bugün 28 Eylül saat 11.07. Yazın bunu bir yere. Hepimizden çok Atatürkçü olacak. Mecbur. Bilecek. Nasıl ki burada hatırlatılıyor şimdi. Abdülkadir yazısının içinde demiş ki, Ermenistan'la bizim ilişkimiz nasıl bu hale geldi? Biz geçmişte ortak olarak milli maç yapıp o milli maçı Cumhurbaşkanı düzeyinde izlemiştik. Ya burada bile hatırlatılan şey, o zaman Cumhurbaşkanı kimdi? O hani kurşun geçirmez camın arkasından Terpetrosyan'la mıydı? Değil mi? Ermenistan Devlet Başkanı o zaman Terpetrosyan mıydı? Hatırlayamadım. Galiba oydu. Kimdi? Abdullah Gül. Siz sanıyor musunuz ki mesela o izlemeyi yapan kişi Tayyip Erdoğan olsa bugün Abdülkadir Selvi gönül rahatlığıyla bu kadar rahat yazabilecekti bunu? Biz nereden geldik ya diye. Siyasal İslamcılık omurgasızlıktır. Bütün dünyada dini Tanrı ile kul arasında kalması gereken özel bir ilişkiyi siyaset gibi insanın icadı, uyduruk bir sisteme bağlarsanız sonucu budur işte. Bu kaçınılmaz. Bu kaçınılmaz. Arabistan'da nasıl bu hale geldik? Kim yazdı? Kaçırdım. Bakın bugün mesela Ahmet Hakan köşesinde İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi firmanın halkla ilişkiler sorumlusuna mı? Neyse çok önemli değil ya. Açıp şimdi Ahmet Hakan yazısına baktırmayın bana. Onunla konuşmuş, o demiş ki ya bize bu havaalanına en çok yolcu gelen 10 ülkenin yurttaşlarıyla ilgili, 10 ülkenin bayramlarıyla ilgili kutlamalar yapıyoruz. Daha önce de mesela Yahudiler için Rosh Hashanah'ı kutladık. E kardeşim anlıyorum da şimdi mesela şu olduğunda ne diyecek bu iktidar, bugünün iktidarı? Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik boykot kararı önce sosyal medyadan duyurmaya başlandı. Sonra artık yavaş yavaş doğrulanıyor. Ekim'in başından itibaren, yani gelirse Ekim'e demişler büyük ihtimalle. Ekim'in başından itibaren Türk mallarına boykot uygulayacak. İş ticarette sıkıştığı zaman mesela nasıl bir tavır gösterebileceksiniz siz? Diyanet İşleri Başkanlığı haç farizası konusunda ne yapacak? Öyle ya, sonuçta bir para ödeniyor ve bu paranın içinden bir bölümü Suudi Arabistan devleti alıyor. Ne yapacaksın? Ne söyleyeceksin? Benim dediğim yere gelebilecek misin? Daha cuma sabahı konuştuk. Ya perşembe günü, pardon. Suudi Arabistan hac farizası için yavaş kademeli açılış yapıyor. Dedim ya, ne olur gitmeyin ya. Şimdi gitmeyin kardeşim, bekleyin. Bekleyin, salgın bu kadar ortadayken yapmayın bunu. Sen diyebilecek misin? Ya işte o zaman diyeceksin ki, ha pandemi var ya, salgın gitmeseniz mi acaba? Oysa hepimiz çok iyi bileceğiz ki bu ticari bir boykot. Gerçek burada işimize yarayacak işte. Grip aşısı ticari sır Mahmutlıcalı'nın haberi. Önemli bir haber. Yurttaşların kış gelmeden yaptırmak için kuyruk oluşturduğu grip aşısında ilginç bir gelişme yaşandı. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı. Niye söylüyorum bunu? Şimdi içinizden bazıları diyecek ki, oha herhalde Sağlık Bakanlığı. Kim açıklayacak? Niye? HDP'lilerin gözaltına alınmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız açıkladı. Gerekçe? İşte Sırrı Süreyya Önder İHA şeylerini, planlarını çalmış diyorlar. Ben öyle duydum. Bakanlık halkın önlem alması için ne kadar aşı getirildiği sorusunu ticari bilgiler olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı. Durumun ülkede güvensizliğe yol açtığını söyleyen CHP'li Bulut, süreç şeffaf değil dedi. Ya sağlığın ticareti mi olur birader? Bak arkadaki kitap, Bülent Çık'ın kitabını koydum buraya. Bu hafta boyunca o duracak. Bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler. Doğan kitaptan çıktı. Sağ olsun sevgili Bülent Çık da imzalayıp yollamış. Kitap çok etkileyici bir kitap. Çünkü temel sorusu şu aslında. İnsan bugünkü gibi davranırsa, bu davranışa devam ederse hayat devam edecek mi bu gezegende? Bence böyle özetlenebilir. Tek cümleyle bu kitabı özetle deselerdi bana, ben böyle özetlerdim. Ama bütün bunların içinde sürekli olarak vurguladığı yer aynı. Sağlık ticarete döndüğü anda bütün yurttaşlar için, bütün dünya vatandaşları için temel bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı başka bir yere kayıyor. Gıdan, senin soluduğun havan, kullandığın dünya kaynakları, bunlardan aldığın para, pay, senin ne kadar zengin olduğunla ilgili hale geliyor çünkü. E şimdi bunun içine biri dindarlığı yerleştirebilir mi mesela? Bunun dinle bir alakası yok ki. Ne diyeceksin, ne anlatacaksın insanlara şimdi? Daha konuşacağız. Bu konuyu daha çok konuşuruz ama kitap son derece iyi bir kitap, tavsiye ederim. Sabaha bakalım. İşgalci Ermenistan'a Azeri tokadı. Azeri köylerini ağır toplarla vuran Ermenistan'a derhal cevap veren Azerbaycan, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'da 7 köyü geri aldı. Şimdi durum değişiyor orada. Çünkü burada o köylerin geri alınması aynı zamanda bütün dünyaya bir şey gösterdi. Azerbaycan'ın silahlı gücü Ermenistan'dan kuvvetli. E ne olacak şimdi? Ne olacak? Nasıl tartışacağız biz bunu? Abiler tartışmaya başlayacak. Kim abiler? Valla Türkiye'de artık Erdoğan'ın ne kadar abi olduğu tartışılır. Azeriler açısından. Ama Ermenistan açısından bakıldığında abinin en büyüğü Vladimir Putin. Putin'le Erdoğan bir görüşme yapacaklar. Yaptılar, bir görüşme daha yapılacak. Hatta birkaç görüşme daha yapılacak. Bu savaşın başlaması Ermenistan tarafından olabilir ama bitişini ne Ermeniler ne Azeriler becerebilir. Bu daha büyük. Yani göklerden gelen bir karar vardır. Oradan bitecek mi? Tüm gücümüzle yanındayız. Erdoğan'ın sözleri. PKK-FETÖ ittifakı Kobani'de açığa çıktı. 37 kişinin öldüğü olaylar sırasında kriz masasını yöneten eski bakan Mehdi Eker. Kobani olaylarını PKK-FETÖ arasındaki ittifakı anlamadan çözemezsiniz. FETÖ'cü asker ve polisler görevini yapmadı. Olaylara müdahale için Toma istedik, arızalı bahanesiyle vermediler. HDP de yangına körükle gitti. Kışkırtıcı rol üstlendi. O zaman Sayın Eker'e şunu sormak lazım. Diyarbakırlı bir siyasetçi. Diyarbakır'dan yetişmiş bir siyasetçi. Benim de çok iyi tanıdığım bir siyasetçi bu arada. O zaman şu soruyu sormak hak değil mi? 2009 yılında açılım projesi sırasında bahsettiğiniz bu gruplar beraber yürüdü. Sizin sesiniz çıkmadı. Hiç sesiniz çıkmadı. E ne yapacağız biz? Üzerinden 6 yıl geçtikten sonra yapacaksak, ya 6 yılı geçti. Darbenin üzerinden bile 4,5 yıl geçti. Ne yapacağız biz? Zaman geçtikten sonra mı konuşacağız? Geçelim bunu, geçelim. Gerçekten geçelim bu hikayeyi. Böyle olmuyor. İşinize geldim, orada ittifak. Öbür tarafta yok, hiç alakası yok ya. Gayet iyiydi yani, son derece iyi niyetli. Sözcünün bugünkü manşeti 45 yıldır çalışan fabrikayı açtılar. Gaziantep'te 300 yeni fabrika açıyoruz dediler. İktidarın açılış şovu skandala dönüştü. Yeni açıldığı söylenen fabrikaların birçoğunun çalıştığı ortaya çıktı. 45 yıllık Çiltuğ ısı firması bunlardan biri. Ya bu arada öyle bir sert kayaya toslamışlar ki. Açtık dedikleri fabrika. Yeni açtık ya. Lan atıyorsun bir bari bak başına sonuna. Fabrikaların bir tanesi bu açıldı denilen Çiltuğ fabrikasının sahibi İYİ Parti'den milletvekili adayı. Lan bir bak bir. En azından bak ve de ki ya bu, dur bunu koymayalım abi bu alakası yok. Adam İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuş. Bu kadar salaklık olmaz. De. Sonra valilik haldır haldır açıklama yapıyor. Ya sehven karışmıştır. Kaç tanesi? Bir günden de okuyacağım bu haberi size. Kaç tanesi karışmış sehven? 300'de kaç olur mesela? Son alıcıyız ya ayağımız alışsın yap bir şey. Hani 300'de 10 mu 20 mi 50 mi? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun ama saçma sapan bir yerden söylüyorsun. Ya inanılır bir şey bırak içinde de bari. İnsanlar da desin ki ya evet ya bir şey değil ya. Ya bunu, bu kadar buna girmeyelim ya. Çok saçma yani kıçıyla gülüyor herkes bize. Desin biri. Der mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Ermenistan sivilleri vurdu. Dünya bilsin Türkiye kardeşini yalnız bırakmaz. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da yine kan aktı. Ermeni topçu Azeri köylerini vurdu. O bataryalar anında susturuldu. Bu arada Saygı Öztürk'e konuşmuş Kemal Kılıçdaroğlu da. Suriye'de YPG'ye ayrı devlet kurduruluyor. İktidarın sesi çıkmıyor diye. Ben size sesi çıkmıyor demeyelim de buna. Bakın bunu daha önce ben bu yayında kullandım bu cümleyi. İktidarın sesini çıkartacak yerleri arıyor artık. Sallayan yok. Biz bunu konuştuk. Geçen sene konuştuk hatırlayın. Daha ortada böyle salgın pandemi falan yoktu. Hatta bu yaza ilişkin seçime ilişkin sözlerimin arasında ben dedim ki Erdoğan'ın AKP'si şu anda YPG üzerinde orada kurulacak yeni bir devlet için müdahil olma sıfatını kaybediyor. Kendi yaptı bir de bunu. Öyle abuk sabuk taraf tuttu ki çünkü. Saçma sapan böbürlenerek buraların ağası paşası benim abisi benim falan diye. Sallayan yok ki şu anda. Sallayan yok. Ya kardeşim bakın bizim üst üste orada yaptığımız harekatlarımız. Burada askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girerek yaptığı Barış Kalkanı harekatı mesela. Ya şu anda konuşulduğunu duyuyor musunuz siz? Siz zannediyor musunuz ki bütün askeri varlığıyla geri döndü Türk Silahlı Kuvvetleri? Yok. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısı ilginç. Şu hani sapık var ya 12 yaşında çocuğa tecavüz eden aşağılık yaratık, kütle, necaset kütlesi. Uşşaki tarikatının, 9 şeyle Uşşaki tarikatının lideri olan Fatih Nurullah denen sapık. O müritlerine mektup yazmış. Müritlerine mektup yazmış ve yazının içini okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki diyor ki bir kere diyor benim o telefonda konuştuğum kızın babası var ya diyor. He? O kızın babası diyor uyuşturucu müptelası diyor. Kafası yerinde değil onun diyor. Anası bu kızı diyor 18 yaşında benim karım olmak üzere bana teklif etti zaten diyor. Ya bu kadar aşağılık, pislik. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama kimler kimlerle beraber sorusunun cevabı bu aynı zamanda. Hani işine gel diyor. Nereden nereye? Nereden ne? Gel Türkiye. Al işte bak buraya geldi Türkiye. Özdemir Hoca'nın yazısı önemli. 1925'ten Kasım'ından beri yasak zaten Türkiye'de iktidarlar. Ha bir de doğru Serdar Bey. İstanbul Sözleşmesi'ne de bağlıyor. Bu tartışmalara da bağlıyor mektubun içinde. Ya terbiyesizlik, ahlaksızlık ama hepsi bunlarda. Hepsi bunlarda. O yazısının içinde Özdemir Hoca şeyi de anlatıyor. Burhan Kuzu'nun çıktığı bir televizyon programında bunların, bu tarikatların, cemaatlerin holding sahibi olarak aslında kendilerinden beklenenin çok ötesine geçtiklerini söylüyor. Ne yaptın? Bana onu anlat ya. Bana onu anlat. Hikayeyi anlatma. O dediğini ben biliyorum zaten. Adam at etiyle yakalandı sucuğun içinde. Neyin hikayesini anlatıyorsun? Sen ne yaptın onu söyle bana. Sen ne yaptın? Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, ikisi aynı kişi. Elini nasıl sıktı bu pisliğin? Yapamazsın ki. Nasıl olsa yapamazsın. Çok şahane ya. Vallahi çok şahane. Nefis iktidarlar kuruluyor. Vallahi nefis iktidarlar kuruluyor. O nefis iktidarlar nefis medya organları oluşturuyor. Vallahi. Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürüdür kendisi. Bülent Arınç'ın ve Tayyip Erdoğan'ın eski basın müşaviri, iletişim müdürüdür. Habertürk'te yazmaya başlamış. Ya çok çok yakışır biliyor musunuz? Ben anlatsam olmazdı. Vallahi ben anlatsam olmazdı. Bak nasıl herkes birileri çalıyor, birileri oynuyor. Görün. Şimdi Fatih Altaylı anlatabilecek mi yine gerçekten? Hani demokrasi, bozulan medya düzeni falan filan. Gerçekten. Anadolu Ajansı'nı yok eden insandan bahsediyoruz. Kendi görev zamanında, görev sorumluluk zamanında yaşanan hiçbir şeye ses çıkartmayan birinden bahsediyoruz. Ha, gerçi sizden de bahsedemeyiz. Siz de anketlerle oynayacağınızı söylemiştiniz değil mi? MHP'den oy alır bir şey. Ha, doğru. Evet. Vazgeçtim ya. Diyen gitti. Tamam. Rahat ol. Rahat ol. Ama çok güzel beraberlik. Gerçekten çok güzel beraberlik. Çok doğru bir yeri bulmuş. Ya ne olacak kardeşim? Mis gibi insanlar çatır çatır yerlerini, kendi küçük iktidar alanlarını oluşturuyorlar. Sonrası ne olacak? Onları aklayacak insanlar da çıkıyor. Akif Bekir, bakın demokrasi savunucusu bugün. Demokrasi savunucusu, aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Bak ben isimlerini vererek akreditasyon kartlarını iptal ettiği insanları anlattım burada. Hayır diyemedi. Ve hala bugün birileri diyor ki, bu yani ya geçmişte yaptıklarımın arkasındayım dedi adam. Bugün hala demokrasi savunucusu diye sokuyorlar. Ya kusura bakmayın kardeşim, siz de yani layık olduğunuz şekilde gazetelere sahipsiniz. Daha ötesi yok ki. Sen okuyorsun. Bana ne, benim hayatımda bir yeri yok. 75 liralık otoyol geçiş ücreti ödenmeyince 4 ayda 853 lira oldu. Hayati Arıgan bir haber yapmış. Ya icraya verilen bir sürücüden bahsediyor, tamam mı? Bu adam İstanbul-Bursa otoyolunu işleten Otoyol AŞ'nin 25 Mayıs'a kadar ödemesi gereken 74 lira 90 kuruşluk borcunu yatırmamış. Geçiş yapmış 74 lira 90 kuruş. Mahkeme masrafı ile birlikte 853 lira 51 kuruşa çıkmış ceza. Nasıl? Şahane değil mi? Valla böyle. Böyle hocam, söylenecek çok bir şey yok yani. İlk yayında biri yazdı. Covid-19 pozitif olduğu belirlenenlere artık elektronik kelepçe takılacak, halkın arasına karışmasın diye. İşte ancak böyle engellersiniz. Çünkü kafanıza hep yasak geliyorsun. Her zaman yasak geliyor. Tak kelepçeyi, ötsün. Ötene kadar kime bulaştıracak o? Bilinç yaysak onun yerine olmaz mı? Olur mu ya? Bilinç ne kötü bir kelime. Solcu mudur nedir? Bakalım. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Fabrika masalı 24 saat sürdü. Size söyledim ya. Bir günde CHP'li Bayram Yılmaz Kaya'nın bir iddiası var. Diyor ki bu anlatılan 300 fabrika diyor var ya diyor. Onun 200'ü eski diyor. 200'ü. 3'te 2. %66. Hani yalanın bir limiti olması lazım birader ya. Bu arada diyor haber, açılışta bahsedilen istihdam rakamlarını TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu da yalanlıyor. 2020 yılının ilk 6 ayında sadece sanayi sektöründe en az 352 bin kişi işinden atıldı. 45 bin yeni istihdam. Valla Sayın Gaziantep'liler, size soruyorum yani. Siz cevap verin. Siz söyleyin valla. Beni aşıyor bu iş çünkü. Ya Antep demişken, sabah bu haberi okurken böyle bir anda işte zaman zaman böyle hafıza gidiyor geliyor ya. Ya biliyorsunuz ben hani burada çok sıkça da kullanıyorum. Bu işin benim için en büyük getirisi şu oldu. Hem dünyada hem de kendi ülkemde görmediğim yer kalmadı. Gitmediğim, bilmediğim yer yok. Gerçekten. Hatta bazılarını 8 kere 10 kere mezra mezra gezdim. Ve gittiğim yerlerden hani size de söylüyorum bunları. Çünkü hayatı çok güzel açıklıyor. Çok güzel açıklıyor. Oranın yerel söylemi, atasözleri, deyimleri. Antepli var mı yayını izleyen? Ben Antep'te duymuştum. Yani oradan böyle aklımın içine yerleşmişti. Hani burada size çok sıkça kullanıyorum ya, ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar diye. Antep'te böyle bir hani mevzuyu da çok net hatırlamıyorum ama beraber yemek yenilen bir ortamda Antep Ticaret Odası Başkanı vardı. Onu hatırlıyorum ama neydi yani, orada bir ziyaret, uzun süreli bir ziyaret, çünkü böyle kilise, nizipe falan da gitmiştik. Orada hayatımda ilk kez duymuştum. Çok güzel anlatıyor. Demişlerdi ki bu hani ya bu nasıl olur kardeşim? Toplu olarak mı delirdik falan gibi bir sözün üstüne. Her delinin başına bayrak diksek bedesten de bez kalmaz demişti adam. Bedesten dediği çarşı işte. Yani çarşıda kumaş kalmaz her delinin başına bayrak diksek. Bak ne güzel anlatıyor görüyor musun? Biz de her yalanın başına bir bayrak diksek bedesten de bez kalmaz Antep'te. Ciddi söylüyorum. Nasıl sallıyorlar ya? Birader üfürüyorsun da ya biraz serin üfür be. Atıyorsun. Üstümüze doğru atıyorsun. Açtık bu fabrikayı diyorsun. Adam diyor ki birader 45 senedir çalışıyorum ben kaldı ki diyor. Lan bana atma bari diyor. Ben İyi Parti'den diyor milletvekili adayı oldum diyor. Sonra Antep valiliği açıklamıyor. Sehven olmuştur o. Hadi ya. Sehven. Bence mantıklı. Benim annem her zaman kullanır demiş Filiz Hanım. Valla ben de yani acayip severim. Çok güzel bir sözdür. Çok açıklayıcı bir söz. Gerçekten çok açıklayıcı bir söz. Saatlerce anlatsan mesela bu cümlenin etkisi kadar olmaz. İşte o yüzden çok seviyorum. Yerel söyleyişleri, atasözlerini, deyimleri sıkça bunun için burada kullanıyorum. Ya aklınızda kalsın kardeşim. Bu kadar yalan başka türlü açıklanmaz. Her yalancının başına bayrak diksen bedesten de bez kalmaz. Kalmaz işte kalmıyor. Salla. Ya adam bağırıyor abi bas bas bağırıyor. Bak Bir Gün Gazetesi de yazmış. Diyor ki bak Barem Ambalaj diye bir firma var. Barem Ambalaj. Adam diyor ki ya yanlış anlamayın hocam ama diyor. 2019'da bizi Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül açmıştı diyor. Geçen sene. Ya sizin İçişleri Bakanınız da Adalet Bakanınız. Lan sallıyorsun yavaş salla biraz ya. Yavaş salla. İnsanlar zaten işsizlikten kırılmış durumda. Attığını yiyecek zaten herkes. Umut satın alacak. Ama böyle olmaz ki ya. Hangi yalancının başına bayrak dikeceğiz? Olay hani Antep'te geçiyor diye Antep ağzıyla söylüyorum. Yoksa Antep'in ağzıyla bahsedince hani bu insanlara bakıp ağzının halinden zaten Ömer diyeceğim belli der Antepliler bu arkadaşlara. Seçim kaybedilince denetim hatırlandı. 2018'de müfettişler belediyeler hakkında 625 rapor düzenlerken 2019'da bu sayı 990'a çıktı. Nasıl? Nasıl? 2018'de 625, 2019'da belediyeler değişiyor. Rapor hazırla, hazırla, hazırla. Yolsuzluk var bunlarda. 625'ten 990'a çıkıyor. %50'den fazla artış var. Nasıl? Şahane değil mi? Ondan sonra bana diyor ki adalet. Ya sen bırak da bırak şeyi hakikaten. Külah ben akşam dönüşte bırakırım sana. Onu anlatayım ben bir süre. Yayını izlesin senin külah. Bir gün böyle evrensele bakalım. İşçiler intihara sürükleniyor manşetiyle çıkmış bugün evrensel. Son 7 yılda 433 işçi iş koşullarından veya işe bağlı nedenlerden intihara sürüklendi. Uzmanlar 3 temel sosyoiktisadi neden sıralıyor. İşsizlik, borçluluk ve patron baskısı. Ya daha geçen hafta gencecik bir insan, bir kargo çalışanı intiharına şahit olduk, intihar mektubuna. Hatırlıyor musunuz? Niye? Umutsuzluk. Ama umutsuzluğun neden yayıldığını tartışmak zorundayız. İşte o yüzden ilk yayında konuştuğumuz doğrunun sıkça vurgulanması bu yüzden önemli. Bu değil gerçeği. Böyle değil kardeşim. Atıyorsun yalan söylüyorsun sen. Sen yalan söylüyorsun. Bu kadar net. 300 şirket. Yalan bu ya. Yalan. Yalan kardeşim. O zaman mesela Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım çıksın anlatsın. Hadi buyurun anlatsın. Şu firmalar desin 300 tane. 300 tane. Evet biliyorum Atilla Bey. Onu daha önce çok kullandık burada. Ağzının değil. Ağzının domalmasından Ömer diyeceğim belli. Antepliler öyle der de. Fatma Şahin çıksın desin ki bakın 300 firma kardeşim. İsimler bunlar, bunlar, bunlar, bunlar. 300. 1, 2, 3, 4, 5, 80, 85, 90, 200, 210, 290, 96, 98, 300. Sayalım. Ak kuzu kara kuzu görünsün. Bu kadar büyük sallamayın. Ya ayağınıza dolaşıyor kardeşim. Komik oluyorsunuz. İnsanlar bakıp gülüyor. Ağzıyla da gülmüyor üstelik. Böyle bir şey duydunuz mu siz hayatınızda ya? Bir ülkenin cumhurbaşkanı anlatıyor. Valisi doğruluyor. Olaya konu olan kişi diyor ki alakası yok ya. Birader 45 senedir çalışıyorum ben. Öbürü bak Barem Ambalaj. Şirketin adı var. Büyük ihtimalle açılışı İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı yaptıysa muhtemelen AKP'ye de yakın sahipleri olabilir. Ama adam diyor ki ya birader bizi İçişleri Bakanı açtı lan, bizi karıştırmasanız mı acaba? Göründü. Görüntüler var. 45 bin yeni istihdam. Hadi canım. Oğlum bunu önce söylemeden bir TÜİK'le mi konuşsaydınız? Ona göre bir rapor mapor hazırlasaydı. Yani abuk sabuk davranıyor. Biliyorum çünkü ben. Abuk sabuk davranıyor. Evrensel böyle. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Bozguncu gazetelerden geçelim ya. Yeni Şafak. Oh mis. İşte bu. Sonuçları ağır oldu. Buyurun. İşgalci Ermenistan şaşkına döndü. 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ'a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA'larla vurdu. Harekatta çok önemli bir gelişme de oldu ve 6 köy işgalden kurtarıldı. Aliyev ulusa seslendi. Karabağ bizimdir. O haber de yer almış. Bu arada arkadaş var ya bir tane burada, hani şöyle şu boyda. Hani böyle şey, gece rüyada bir şeyler görüyor. Gün içinde daydream olayı var abinin. Böyle kafa açılıyor gidiyor. Sanrılar falan var. Galaktikalılar geliyor falan. Uçan daireler iniyor. Uçan dairenin altında bir bakıyor mesela alt cam. İçinde Yahudiler var falan. Böyle görüyor, bunun kafa gidik tamamen. O şöyle bir şey yazmış. Kafkasya'dan da bir zafer gelecek. Ney? Hocam daha önce nereden zafer geldi? Bir onu da şey yaparsak. Çünkü o dahi koyunca çok özür diliyorum. Yani benim işim Türkçe de. Bir de hafta sonu boyunca çok güzel genç kardeşlerimle hep Türkçe konuştuk. Acayip güzel ana dil konuştuk. Onlara da anlattım. Herkes ana dilini öğrenme hakkına sahip olmalı. Ana dili İnsanın yurdudur, Rousseau'nun söylediği gibi. O zaman yurdunu kaybetmeyeceksin. Yani dil üzerine bu kadar konuşmuşken sallamasan mı acaba? Çünkü oraya da deyince mesela Kafkasya'dan bir zafer gelecek desen ben derim ki herhalde Azerbaycan-Ermenistan savaşından bir şey bekliyor. Ama da gelecek dersen daha önceki zafer hangisiydi diye ben sana sorarım. Ben sana söyleyeyim bundan önceki zaferimizi. Bağımsızlık mücadelemiz. 30 Ağustos. 1922. Ama senin kafa almaz ki onu ya. At tut ne olacak ya. Kafa değil ki, bayağı pazar sepeti olmuş. Akşamın manşeti Covid üçgeni. Devletin tedbirlerine duyarlı vatandaşların dikkatine rağmen virüsü yayan sorumsuzluk ve akılsızlığın üç örneği. İstanbul Şile'de 2000 kişinin katıldığı bir festival. Hakikaten akılsızlığın dibi. Ankara Sincan'da karantinadaki kişiyi takibe giden filyasyon ekibi bu fotoğrafı NTV muhabiri sevgili Gökhan Gerçek doğrudan o olaydan paylaşmıştı. Benim de arkadaşım, ben doğrudan paylaştım. Kapı önünde ayakkabılar, gördünüz mü onu? Filyasyon ekibi gidiyor takip için, koronavirüslü biri var. Bir gidiyorlar, kapıda 30 çift ayakkabı var. Kilitleniyor herkes böyle. İçlerinden muhtemelen diyorlar ki yani hakikaten Allah gani gani belanızı versin. Ama kapalı bir yerde versin ki öyle yok olun gidin yani. 3. Kayseri Melik Gazi'de virüs önlemleri kapsamında kapalı olan kahvehanenin üst katında kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler aralarında karantinada olması gereken bir kişinin de bulunduğu 28 kişiye 88 bin lira ceza yazdı. Çünkü okey oynamasam ölecektim ya. Ya nasıl bir okey geldi, bir okeyim geldi. O taşı ıstakaya vurmasam öleceğim orada ya. Yok abi, bu başka bir kafa. Bu başka, gerçekten başka bir kafa. Bir utanmazlık haberi okuyayım mı? Okuyayım size. Ya bu haberi yapıyorsun. O çocuğa nasıl yardımcı olacağını da söyle. Akşamın birinci sayfasında bugün sabah gördüm bunu. Böyle önce anlamadım. Haberin başlığı şu: internetin çektiği yer sınıfındır. Hani doyduğun ev pederindir falan gibi diziler var ya, onun gibi bir şey. İnternetin çektiği yer sınıfındır. Kadın kadındır, çiçek babandır gibi. Anlamadım, altını okudum. Kayseri'de 7. sınıf öğrencisi İbrahim Açıkgöz uzaktan eğitime katılabilmek için her gün internetin çektiği evine 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. Bu ayıp kimin peki? Bu çocuğun mu? 7. sınıf öğrencisi. Ya küçücük çocuk o da ya. Küçücük çocuk. 11 yaşında, 12 yaşında bir çocuk. Onun mu bu hata? Yazsana bunu yapabiliyorsan altına Milli Eğitim Bakanlığı çıtı diye. Fatih Projesi'ndeki tabletleri kim arazi etti, kim cepledi onları diye yazsana. Ne zamansın ki? Hikaye işte ya. Böyle abuk sabuk, boktan boktan şeyler anlatıyor. Gazete bunun adı. Çok acayip ya. Ha bu arada Ahmet Kokoş bugün köşesinde şöyle bir şey yazmış, yazı. Ahmet Davutoğlu'na geçiriyor yazıda. Ben okuyunca hayret ettim. Yüzsüzlük başka bir şey çünkü. Ahmet Davutoğlu'nun anlattıklarını yazmış ve şöyle demiş. Ahmet Davutoğlu başbakan olmadı mı bu ülkede ya? Çok özür diliyorum. Ahmet Davutoğlu'nu kim başbakan yaptı? Valla kim başbakan yaptı, kim ağlata ağlata başbakanlıktan aldı? Onu konuşmayalım değil mi? İşte gazetecilik değil, sahibine bağlılık gösterdiğin zaman böyle oluyor. Davetiyesi olmuyor yani. En fazla geleceği yer burası ya. Daha fazla olur mu? Vallahi olmaz. Bak yeminle söylüyorum sana. Daha fazlası olmaz. Yani kimsenin elinden gelmez böyle bir şey. Adam yazıyor. Ahmet Davutoğlu, sen şimdi bunları söylüyorsun ama geçmişte başbakanlık yapmadın mı? Yaptı. Hangi partiden başbakandı Ahmet Davutoğlu? Aferin. Alman Sosyal Demokrat Parti. Ya Hristiyan Demokratlarda da bir dönem vardı ama alakası yok. AKP. Saçmalamayın. Saçmalamayın. Yoğurtta süt var, AKP'de yok. Şey, yoğurtta leke var. Yoğurtta süt var gerçi. Doğru o da ama. Gazetelerin güzeline gelelim şimdi abi. Bak. Haftanın başı. İnsanlar da biraz moralsiz. 65 yaş üstüne yeni tedbirler falan. Hocam ne yaparız? Emekli para mı versek? Her sabah veriyoruz. Ama fazla versek ne kadar? Emekliye 2550 lira. Ne? 2550 lira emekliye. Niye? Öpesimiz geldi öyle ya. Ha? Ne zaman emekli olurum? Niye? 2550 lira aldılar pazartesi sabahı. Bilgilerinizi gönderin, Ali Şerbetçi günü gününe hesaplasın. Sakın, sakın. Oyun yazana 100 bin dolar. Şimdi siz şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Oyun yazana mı? Harbi mi lan? Öyle hani mesela Bernarda Alba'nın evi, Rumuz Gonca Gül falan. O tarz. Öyle değil, elektronik oyun. Seninle ne alakası var bunun? Yok yani, duyduk onu. İyi oyunlar çok para ediyor diye. Araya yazmış bunu da ya. Yani hani ya değişiklik olsun be. Hep aynı, aman üf. Emekliye şu kadar para. Ne zaman emekli olurum? Borsada kazanma yolları. Araya at bir şey, değişiklik olsun ya. Yabancılaştırma efekti. Tiyatroda çok kullanılır bu. At. Oyun yazana 100 bin dolar. Oyun mu? Nereden geldik ya? Yaz sen bir oyun, yaz. Oyunun kralı oynanıyor. Borsada kazanma yolları. Hazır mıyız? Banka ve holding hisseleri çıkışta. Allah seni kahretsin. Daha cuma sabahı nasıl kapattık biz burayı, hatırlayan var mı içinizde? Hangi hisselerden uzak duruyorduk? Bankalar. Evet. Ama hafta sonu girdi. Hafta sonu girdi kardeşim. Kafa gitti o arada. Biz ne yazdık en son? Hala. Yazıyorsun. Sabah alan okumuyor. Haberi bile yok. Salla sen. Ne yazacaktın? Hocam banka ve holding yazalım. Çıksın onu. Yaz. Ama şimdi bankayı tavsiye etmiş olmayayım. Allah'ım bırak be. Biz biliyoruz da mı tavsiye ediyoruz? Yaz ya. Yaz. Elini korkak alıştırma. Elini korkak alıştırma, yaz ya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Tatsız, tuzsuz, golsüz. Dün akşam Galatasaray Fenerbahçe maçını seyrettiniz mi? Ya ben kendi kararımı bir kez daha takdir ettim ama kararımı delmemden dolayı da kendimi kınadım ya. Ben Rize maçından sonra, Mustera'nın ayağını kırdıktan sonra Rizeli futbolcular. Seyretmeme kararı almıştım. Dün dayanamadım. Ya rezalet, gerçekten rezalet. Böyle futbol oynanıyor. Ondan sonra insanlar diyorlar ki ya yabancı ligler çok izleniyor Türkiye'de. Ya futbol oynuyorlar çünkü. Sen futbol mu oynuyorsun? Yani Galatasaray takımı dün futbol mu oynadı? Erişte bulgur kıçından uydur bölümü. Harbi bulgur bak bugün. Bulgur kalbi korur. Niye? Küçük taneli ya. Ne alakası var lan? Lego mu bu? Küçük işte ya. Korur diye düşün. Her şeyin küçüğü çok güzel ya. Her şeyin demeyelim de. Genelde hani küçük canlıların küçükleri çok sevimli oluyor ya. Evet, saçma olmuş. Geçelim bunu. Doğal vitaminler kemikleri besler. Doğal diyorsun. Mantıklı aslında. Güçlü iskelet yapısı için yediklerinize dikkat edin. Bak dikkat edin. Ya dikkat edin diyorum. Oğlum bak zorla delirtmeyin adamı. A vitamini. Kemikleri geliştirir. Evet. Nelerde var mesela A vitamini? Onu düşünmedik lan. Ne var? Onu ayrı bir gün yayınlayacağız. Toplu liste vereceğiz. Şimdilik sadece vitaminler. A, B, C, D. Aferin size. Alfabenin ilk 4 harfi. Çok güzel. Ya bizde tabii eksik oluyor. Ç var bizde bir de arada. He, onu keşke Ç yapsaydık. Neyse D daha iyi. Ç vitamini yok değil mi? Bravo. Çok güzel bir nokta. Kafa tamamen ölmemiş demek ki. Hala yani en azından bitkisel anlamda bir şeyler olabilir. B vitamini. Hücreleri gençleştirir. C vitamini. Kolajen üretir. Bu diyorsun sadece. Yok ya öbürküler çok yazıldı ya. D vitamini kalsiyum içerir. Yani buranın dolması gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani uyduruk mu uyduruk. Bir şekilde dolacak. Çocukları bir şey yapalım. Nafis Karagözoğlu'na seksli soru gelmemiş mi? Bence gelmiş, onca gelmemiş. Soru şu. 3 yıllık evliyim. Allah mesut etsin. Aşk bitti. Evet. Aşk bitti. Bana bir çare. Hocam 3 yıllık evlilikte aşk bittiyse yani tam birbirinizi severek evlenmemiş olabilirsiniz. Evlenme öncesinde birbirinizi iyi tanımıyor olabilirsiniz. Yani aynı evde yaşamaya başlayınca her şey değişecek çünkü. Gerçekten aşık olmamış olabilirsiniz. Yaşadığınızı aşk zannetmiş o. Ha öbürü. Oho. Hacı çok yanlış yerden girdin sen. Onun süresi yok ki. Yani bu şey değil, yani şarjör değil bu. Bakınca o benim 1,5 az kullanırsam 2 yıllık aşkım daha kaldı falan diyemiyorsun. Öyle bir şey değil, şarjör değil o. Seninki o aşk değildir zaten. Sekstir o. İşte onu da gerçek doktora soruyorsun. Böyle mektupla olmuyor. Gerçek doktora gidiyorsun diyorsun ki bizim cinsel problemlerimiz var. Kapış? Söyle ya bir şey olmaz. Ya doktora ayıp mı olur kardeşim? Cinsel diyorsun altı üstü. Niye başka bir hayvanların cinselliğinden utanıyor? Sen de mi ondansın? Bugün bir manşet yapmışlar. Photoshop'ta çağ atlamaca. Yine saçmalığın dibi. Bu sefer uluslararası aktörlerle. Şimdi Photoshop'ta şöyle bir şeyimiz var. Çok şık bir erkek ayakkabısı. Kahverengi. Kösele. İçinde kırmızı çorap var giymiş arkadaş. Sağ ayak görüyoruz biz sadece. Üstünde de bir pantolon kanvas görünümlü ama bence kanvas. Kumaş değil. Yani kumaş tabii ki de kanvastan. Ayak altında dolaşmayın bugünkü manşet. Ayak havada tam gerizekalılara yönelik. Ayak altı dolaşanlar. Vallahi. Yani herkesin anlayabileceği bir şey. Ayak var, altı var, dolaşanlar var. Başlıkta ayak altında dolaşmayın zaten. Çok basit. Şimdi topukta, tam topuk nahiyesinde Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi görüyoruz. Sisi ayakları kıçına vurarak koşuyor. Ama ayağın altına doğru koşuyor. Hani başka bir yöne koysan ayak altında dolaşmayın. Eyvallah. Ermenistan Başbakanı var Nikol Paşanyan. O elini uzatmış, daha çok böyle dolmuş yakalayacak gibi. Bu grafikleri kim aldıysa bak. Bak bu çocuğa baktırın oğlum, dediğimi dinleyin. Ay be, para ödüyorsunuz buna. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis var. Hülya Koçyiğit koşuşu yapıyor. Yani böyle ellerini sevgiliye doğru, sevgiliyi bulamazsak yatağa atlarım yüzüstü. Saçım bile bozulmaz, o koşu var yani. Böyle ayaklar dışa doğru gidiyor. Mitsotakis öyle koşuyor. Olayı anlamış tek insan var. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou. O gerçekten uzağa koşuyor. Ama onu da öyle bir yere photoshoplamışlar ki kafa tutmuyor. Yani kadın ileri doğru koşuyor, kafa geri 360 yapmış, 180 yapmış, kafa arkaya doğru bakıyor. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Bir de olayla hiç alakası olmayan Macron'u koymuşlar. Macron yine aynı takım elbiseyle. Bu adamı nasıl buluyorlar bilmiyorum ama kafa aşağıdan topuktan doğru ayağın sahibine bakıyor ama hocam o bakış açısıyla bakarsan göreceğin yerin kafa olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü tam sağ bacağın arasından bakıyorsun ve kafayı kaldırdığın yer yani çok hoş bir görüntü olmadığını söyleyebilirim. Allah'tan şort giymemiş. Allah'tan yani. Şortlu bir adam koşuyor olsaydı sana söyleyeyim iğrenç bir manzara. Bir tek Macron Sakellaropoulos doğru yere doğru koşuyor. Macron'un onlarla hiç alakası yok. O da paniklemiş. Ve diyor ki ayak altında dolaşmayın. Bölgemize göz diken sömürgeci kafa Türk'ün gücünü görünce kaçtı. Geriye Yunan, Rum, Ermeni gibi kuklaları kaldı. Bak bu bakış iğrenç bir bakış işte. Sen burada milletlerin üzerinden konuşamazsın. Yani Yunan, Rum, Ermeni diyemezsin. O zaman kişilere nefret yöneltirsin. Bizim ülkemizde gerçekten bir hani medya düzenlemesi yapan biri olsa, bir kurum olsa bunu sorarlar. Ama ben haberin kalanını okumayacağım. Sadece bu iğrenç başlık yüzünden. Yunan, Rum, Ermeni kaldı. Ondan sonra insanlara işte bu ülkenin yurttaşlarına yöneliyor. Bütün nefret. Bu yüzden. Sadece bu yüzden hem de. Ama bu şuursuzluk gazetenin bütününe yansımış durumda. Müge Anlı şeyi var. Promosyonu var. Süper kahraman yazıyor Müge Anlı için. 4 gün önce yoktu biliyorsunuz. Yok ettiler. Bilmiyor ki. Bilmiyor. Ne olur ne olmaz abi. Ama şunu biliyor. Bak haberi yapıyor. Şu hale bak. Hangi hale? Halle. Ha sebze meyve. Allah Allah seni. Halle market farkı açıldı. Etiketler fırladı. Vatandaş çıldırdı. Ürün. Hal market şimdi 3 başlık. Ürün marul, hal marul değil bu arada gözünü seveyim. Abuk sabuk konuşanlar var marul falan diye marul marul. Öyle zaten sadece o yazıldığı gibi okunur. Marul halde 4 liraymış markette 8 lira 95 kuruş. Barbunya 9 liraymış halde 19 lira 25 kuruş marketteymiş. Kırmızı biber 5 lirayken 10.90 oluyormuş. Havuç 3 liradan 6.75'e. Limon 8 liradan 20 liraya çıkıyormuş. Mandalina 6 liradan 14.90'a. Armut 8 liradan 6 liradan 12.90'a çıkıyormuş. Sorum şu. Kim yapıyor bu numarayı? Halciler mi? O zaman burada suçlu halciler bulundu. Halciler fahiş zamlarla marketlere çakıyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Doğru mu? Ama hocam böyle bir şey yok ki. Şimdi sen hani hep söylüyoruz ya o kasaya yani limon dizdiğin kasaya sardığın sicimden başlayarak en son yolculuğa uğurlanırken kullanılan tek parça pamuğa kadar pardon elimle göstereyim. Tek parça pamuğa kadar tamamını ithal ediyorsun. Dolayısıyla buradaki mal ve hizmetlerin fiyatının artmasında dövizin artışının büyük etkisi yok mu? Dur dakika skor alalım canlı. Canlı skor alalım. Hemen bağlanalım statlarımıza. Bakalım ne dönüyor ortalıkta. Hanımefendiler, beyefendiler 28 Eylül 2020 saat 11.48 itibariyle. Yeşil olan 7.78. Ne oldu? Hani ben size söylemiştim ya o faiz artımı. Gülüzüm öyle olmaz o. Onu zamanında yapacaktın demiştim ya. Ne oldu? 10 kuruş kaybetmişti. Nasıl gelmiş buraya? Nasıl oluyor bu işler? Diyor ki sadece bugün %1.38 değer kazandı dolar. Yeşil olan. Öbürü var ya o bir ikisi. O bir ikisi de alıcıysanız 9 lira 06 kuruş. 9 lira 6 kuruş ya. Ne oldu? Hani bizim 200 bas puan yükseltmemiz, faiz yükseltmemiz ne oldu? Bak hep söylüyorum işte bak bu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ekonomiden zerre kadar anlamıyorsunuz. Ya şu kadar ya kıymık kadar anlama şansınız yok. Ya geldiğimiz yer burası. 9 lira 6 kuruş. Biz 200 bas puan Merkez Bankası faiz artımında bulundu. Dövize müdahale etti falan diyenler vardı. Hatırlıyor muyuz? Ne oldu? Ondan sonra anlat işte, Takvim Gazetesi'ne bu abukluğu yapanlara halle market arasında çok fark var dedirdi. Neden oluyor? Ya gerçekten zavallısınız ya. Zavallısınız. Zavallı ötesisiniz hatta. Bu kadar düştü. 7 lira 60 kuruşa düşmüştü. Nasıl oldu? 28 kuruş nasıl yürüdü abi? 18 kuruş nasıl yürüdü? Faizi de yükselttik. 2001 krizi işte. Onun etkisi bu. Bak, yalan söylediğinde sırıtıyor, görüyor musun? Ne yaparsan yap yani. İstersen yırt kafana geçir yani. Değişmiyor ki. Ekonomi bir bilim çünkü. Reddetmen sana hiçbir şey sağlamıyor. Bilim kendini hatırlatıyor. Böyle ağzına küreklerini de hiç beklemediğin anda çot diye bir çakıyor. Sen böyle dişler dağılmışken bir şeyler söylüyorsun, anlaşılmıyor. Ama geldiğimiz yer burasıdır. Buyurun. 7 lira 78 kuruş. Dolar 9 lira 6 kuruş. Euro. Niye? Operasyon mu çekiyorlar Amerika'dan yine? Alakası yok. Ya Sayın Bakan çıksa tam da şu noktada şey yapsa ya, bize bir şive taktidi. He? Hoş hoş 10 lira olacak, 15 lira olacak. Alalım ucuza. Sonra satar onu, çok kazanırız. Görürsünüz yani. Ne oldu? Bu ülkede sürekli paradan para kazananların önü açılıyor ya. Paradan para kazananların. Üreten, bunun içinde nasıl üreteceksin abi? Birini söyleyin ya, nasıl üreteceksin bunun içinde? Girdi maliyeti yükselecek. Elektrik, doğalgaz, su, bunlara ödediğin para yükselecek. İşçilik maliyeti yükselecek. Ama sana diyecekler ki insanlar çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Bak bunun için söylüyorum işte, inandırıcılığın yok. Yok ki, olamaz ki. Yani bunun içinden inandırabileceğin bir şey çıkartamazsın kardeşim. Bu boşa bir mücadele. İnsanlar yaşıyor çünkü. Bunun siyasetle falan bir alakası yok, siyasi görüşle falan. Ya sen ekonomiden anlamıyorsun. Bu kadar basit. Ekonomiden hiç anlamıyorsun. Sıfır. Bak devrim budak. Şu an döviz bürosu önündeyim. 7.95 dolar 9.20 euro. Nasıl? Demin konuştuğumuz serbest piyasa rakamları. Yani bunu bir de bankadan almaya çalışın. Bankadan almaya çalışın. Artık gördün mü? Yani bunun ucu koptu gidiyor. Uzay ekonomisine geçtik. Uzay bize geçmiş gibi görünüyor daha çok. Uzay ekonomisi de bize geçti. Alıştık ya artık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni haftayı benimle karşıladığınız için çok çok çok teşekkür ederim. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar bir araya gelebiliyorsak demek ki konuşmanın önemine vakıf olduk. Bence bu sonucu çıkarmak mümkün. Çünkü farklılıklarımızı biliyoruz ama o farklılıkların aynı ülke için iyi hayaller kurmaktan bizi alıkoyamayacağının da farkındayız. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden vazgeçmeden, korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Yine yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Konuşalım. Anlaşmamız şart değil ama birbirimizi bilelim. Bu yayın bu yüzden sürsün, benim de katkım olsun sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ona dokunun. O son derece önemli. Lütfen ona dokunun. Para pul istemeyecek sizden, bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak tarafınızı, yani gerçeğin tarafında olduğunuzu, yani bugünün medya düzenine mahkum olmadığınızı göstermiş olacaksınız. Bence az şey değil, değer. Lütfen yapın. Abone ol düğmesinin manası bu. Ona dokunmanızı özellikle rica ediyorum sizden. Yanındaki zil. O şu işe yarıyor. Eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de üçüncü düğme var artık. Üzerinde katıl yazıyor bu düğmenin. Ne işe yarar? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Siz istemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Katıl düğmesi böyle bir şey. YouTube'un getirdiği yeni bir imkan. İsterseniz yayıncıları desteklemek için aylık küçük miktarlarda 5 lira, 15 lira ya da 60 lira aylık. Bu oranlarda destekleyebilirsiniz. Bunun %30'unu YouTube kendi alıyor, %70'ini yayıncıya iade ediyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer isterseniz, istemezseniz yapmayın. Bir önemi yok ki. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve bundan sonra da hep parasız olacak zaten. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Eğer uygunsanız siz de gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.